Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kafirun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz, ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz, sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Geçen bölümde Hoca Nasreddin Tusi olarak ün yapan Muhammed bin Hasan Cehrudi Tusi'nin Kameri 597 yılında İran'ın kuzeydoğusundaki Tus kentinde dünyaya geldiğini anlattık. Tusi, Kur'an-ı Kerim, fıkıh, usul, mantık, hikmet ve diğer ilimleri babası ve dayısından öğrendi. Daha sonra ilmini tamamlamak üzere o çağda İslam ülkelerinde önemli ilim merkezi olan Nişabur kentine gitti ve çağının en seçkin bilim adamı oldu. Horasan toprakları Moğolların saldırılara maruz kaldığı yıllarda Tusi, İsmaili kalelerine sığındı ve burada birçok eserini telif etti. Ancak Moğol hükümdarı Helekuni'nin İran'a girmesi ve İsmailiye kalelerini yıkmasının ardından Tusi Helekuni'nin hizmetine girdi ve Helekuni onu baş vezir yaptı. Helekuni Hoca Nasreddin Tusi'ne yaptığı istişarenin ardından ve diğer bazı müşavirlerinin muhalefetine karşın Bağdat'ı fethetti ve bu büyük fetihten sonra Tusi'yi Merak-ı Rasathanesini inşa etmekle görevlendirdi. Merak-ı Rasathanesi 400 bin enfes ve ender eserleriyle o çağın en büyük kütüphanesiydi. Yine dedik ki Hoca Nasreddin Tusi çağının özellikle fıkıh, hikmet, kelam, mantık, matematik, nücum ve ahlak ilimleri başta olmak üzere birçok ilimde üstün bir yeteneğe sahipti. Geçen bölümlerde Tusi'nin bazı eserlerinden de söz ettik. Şimdi yine bu büyük İranlı bilginin bazı eserlerini sizlere tanıtacağız.
Öklit geometrisi ilkeleri tahriri ya da geometri ilkeleri, geometri bilim dalında bize ulaşan en mükemmel kitaptır. Yunan matematikçi Öklit'in kitap Abbasi halifeleri döneminde birkaç müneccimin çabaları sonucu Yunan dilinden Arap diline çevrildi. Tusi aynı tercümeyi kullanarak geometri biliminin ilkeleri yeniden yazmaya başladı. Kitapta 13 makale yer alırken daha sonraları da 2 makale eklendiği anlaşılıyor. İlk 6 makale düz geometri hakkında ve 7. ile 10. makaleler aritmetik ve sayıların özellikleri ve 11. ile 13. makaleler uzay geometrisi ile ilgilidir. Amerikalı tarihçi George Sarton Bilim Tarihi adlı eserinde Tusi'nin bu eseri Euclides'i izlediği için birkaç asır boyunca matematik bilginleri tarafından çok benimsendiğini belirtiyor.
Zivci İlhani, Hoca Nasreddin Tusi'nin Fars dilinde kaleme aldığı en ünlü eserlerinden biridir. Zivc, müneccimlerin dilinde yıldızları ve gökyüzündeki cisimlerin hareketlerinin rasat edilmesiyle elde edilen bilgilerin yazıldığı kitabın adıdır. Tusi, yıldızları rasat etme işinin tamamladıktan sonra tüm bulgularını Zivci İlhani adlı eserinde 4 makalede topladı. Birinci makale Marifeti Tavahir, ikinci makale Marifeti Seyri Kevakip yani yıldızları seyri ve enlem ve boylamlara göre konumu, üçüncü makale Zaman Tanımı ve dördüncü makale Nücum Bilimindeki diğer hareketlerle ilgilidir. Eserin ön sözünde Moğolların lideri Cengiz ve torunlarından söz ediliyor. Yine ön sözünde Merak-ı Rasathanesi'nin Kameri 657 yılında inşaatına başlandığı anlaşılıyor. Tusi'nin Zivci İlhani adlı eserine birkaç muteber şerh yazıldığı da biliniyor.
Ahlak-ı Nasiri, Hoca Nasreddin Tusi'nin Güney Horasan valisi Nasreddin Muhteşem'in talebi üzerine pratik hikmet ve ahlak hakkında telif ettiği eserin adıdır. Bu eser Fars dilinin ahlak ve pratik hikmet üzerine yazılan en değerli eseri sayılır. Eserde ahlak, tehsibi, evin yönetimi, hükümet gibi başlıklar yer alıyor. Gerçi birçok hekim ve alim bu başlıklarla ilgili ayrı ayrı eserleri kaleme almıştır. Fakat Tusi tüm bu başlıkları bir arada ve Ahlak-ı Nasiri adlı eserde topladı. Eserin girişinde eseri anlamak için Doğu felsefesinden ne gerekiyorsa en güzel tarzda beyan etti.
Hoca Nasreddin Tusi'nin tıp alanında da bazı eserleri bulunuyor. Ancak gerçekte Tusi, matematik, nücum, mantık ve felsefe üzerinde durduğu kadar tıp bilimi üzerinde durmadı. Tusi, tıp bilimini bir süre o dönemin büyük tabibi Kutbettin Mısri'den ve hikmeti de İmam Fahr-ı Razi'nin talebelerinden öğrendi. Ve anlaşılan İbn-i Sina'nın Kanun adlı eseri de kendisinden ders aldı. Tusi tıp bilimi alanında öncü tabipler olan Razi, Ahvazi ve İbn-i Sina ve İslam tıbbi tercüme edenlerle hemfikirdi. Tusi, Razi ve İbn-i Sina gibi hastaları hastanelerde tedavi etmekle uğraşmadı ve daha çok matematik, nücum ve felsefe üzerinde çalıştı.
Hoca Nasreddin Tusi Arapça, Farsça şiirlerde yazdı. Öyle ki kendisinden sonra gelen tarihçiler ve tarih yazarları onu şair olarak tanıyordu. Tusi edebiyat alanında da oldukça titiz bir eleştirmendi. Bu büyük bilgin kendi çağının en seçkin şiir uzmanlarından biriydi ve Humam Tebrizi ve Esiruddin Umani gibi talebeler yetiştirdi. Tusi birçok İranlı bilgin eserlerini Arapça yazmayı tercih ettiği bir çağda değerli Farsça eserlere imza atarak Fars dili ve edebiyatına büyük hizmet sundu. Tusi'nin kelamının akıcı olması başka bilginlere göre sahip olduğu üstünlüklerden biriydi. Tusi, Moğol istilası döneminin diğer yazarlarından farklı olarak yazılarını gayet sade ve akıcı bir dille yazıyordu ve yazılarını şiirden başka nesir yazılarında da usta biri olduğunu gösteriyor.
Tusi'nin edebiyat ve şiir alanındaki eserlerine Esasul İktibas, Miyarul Eş'ar ve Tecridi Mantık adlı eserleri örnek vermek mümkün. Miyarul Eş'ar adlı eser Kameri 649 yılında yazıldı ve şiir tekniklerini içeriyor. Tecridi Mantık Kameri 656 yılında yazıldı ve Tusi eserin son bölümünde şiirden söz etti. Esasul İktibas adlı eser Tusi'nin mantık ilmi hakkındaki en önemli eseridir ve Kameri 642 yılında Farsça yazıldı. Eserde 9 makale yer alıyor ve her makalede birkaç teknik anlatılıyor. 9. makale ise şiir hakkında. Bu eser İbn-i Sina'nın mantık ve felsefe üzerine yazdığı Şifa adlı eserinden sonra bu bilim üzerine yazılan en büyük ve en önemli eserdir.
Hoca Nasreddin Tusi'nin kelam ilmi üzerinde yazdığı en önemli eseri Tecridul Akaid adlı eserdir. Bu kitap akaid ilkeleri üzerine yazılan en iyi özet eserdir. Tusi eserin ön sözünde şöyle diyor: "Bu kitabı en iyi yöntemle düzenledim ve bana delillerle ispat olunanın ve inandığım şeyleri bu kitapta yazdım." Kitap 6 bölüme göre düzenlenmiş bulunuyor. Eserin 4. ila 6. bölümlerinde nübüvvet, imamet ve maat ve ispatları yer alıyor. Bu eser yazıldığı çağda büyük ün yaptı ve birçok bilgin eserin reddi veya kabulü üzerinde şerhler yazdı.
Hoca Nasreddin Tusi aynı zamanda Osaful Eşraf adlı eseri telif ederek bir arif olarak konumunu pekiştirdi. Tusi bu eseri Moğol hükümdarlarının bilge veziri Hoca Şemseddin Muhammed Cüveyni'nin ricası üzerine yazdı ve eserde kıyamet, cennet ve cehennem gibi konulara irfani bir açıdan yaklaşarak değindi. Tusi'nin başlangıç ve son anlamına gelen Mebda ve Maat adında bir eseri daha bulunuyor. Tusi bu eserde adından da anlaşıldığı üzere yaratılışın başlangıcını, kıyamet gününü, cennet ve cehennem irfani bakış açısıyla irdeliyor.
İranlı büyük bilgin Hoca Nasreddin Tusi'den fıkıh, coğrafya, maden bilimi, tefsir, talim ve terbiye, musiki ve diğer birçok bilimsel alanda değerli eserler geride kalmıştır.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol.
Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nura Giden Yol isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçen sohbetimizde Talak suresinin bitmesiyle bugünden itibaren sizlerle birlikte Tahrim suresine başlıyoruz. Medine'de nazil olan bu surenin 12 ayeti vardır. Baştaki ayetler helal olan bazı yiyeceklerin kendine haram ve yasak kılınması hakkındadır. Bu yüzden bu sureye Tahrim adı verilmiştir. Surenin sonlarında ayetler ise salih olan ve olmayan iki kadın tanıtılıyor. Böylece iman ehli olanların salih ve doğru insanları kendilerine örnek almaları ve salih olmayan fasit insanların yol ve yordamından uzak durmaları hedefleniyor.
Allahumma inni es'aluka bismika ya Allah subhanaka ya la ilaha illa subhanaka subhanak خلصنا من النار يا رب.
Şimdi hep birlikte Tahrim suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu leke tebteğî mevzâte ezvâcik. Vallahu gafurun rahîm. Kad faradallahu lekum tahillete eymânikum. Vallahu mevlâkum. Vehuvel alîmul hakîm.
Bismillahirrahmanirrahim. Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmayı ve kefaret ödemeyi size meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Resulullah'ın bazı eşleri diğer eşleri kıskanıyorlardı. Bu yüzden onların Resulullah için diğer eşlerin pişirdiği ve o hazretin yediği yemekleri kötülemeye çalışıyorlardı. Örneğin Resulullah Efendimiz'in yediği yemeğin o hazretin ağzının kötü kokmasına sebep olduğunu söylüyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz bu sorunu çözmek ve eşlerinin rızasını kazanmak için bir daha o yemeği yememeye yemin ederek ağzının kötü kokmaması ve diğer eşlerin rahatsız olmamasını sağlamaya çalıştı. Bu olay üzerine bu ayetler nazil oldu. Resulullah'a yersiz yere kendini Allah'ın helalinden mahrum bırakmanın gereksiz olduğu belirtildi. O Hazreti ettiği yeminin kefaretini ödemesi ve kendine tanıdığı bu tahrime son vermesi emredildi. Bu yüzden Resulullah Efendimiz bir köleyi serbest bıraktı ve kendine haram kıldığı şeyi helalleştirdi. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Peygamberler Allah tarafından talim ve terbiye ediliyorlardı. Ve Allah da onlara yol göstererek onları doğru ve sahih yola hidayet etmiştir. İslam'da helal zevkleri tahrim sayılan ruhbaniyet ve riyazet kabul edilmiyor. Zira Yüce Allah kulları için caiz saydığı helallerden kullarının yararlanmasını istiyor. Eşlerin karşılıklı istekleri haramın helal veya helalin haram kılınmasına sebep olmamalıdır. Başka bir ifadeyle aile ortamında eşin rızasını kazanmak Allah'ın rıza ve hoşnutluğu çerçevesinde olmalıdır. İlahi ahkam çerçevesinde yapılan yemin değerli ve geçerlidir. İnsanın o yeminle helalleri kendine haram kılan yeminler değil.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhaneke Rabbi, subhanek. سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي.
Şimdi de Tahrim suresinin 3 ve 4. ayetlerini can kulağıyla dinleyelim.
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ.
Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkasına haber verip Allah da bunu peygambere bildirince peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona, sırrı açıklayan eşine haber verince, o, bunu sana kim bildirdi, dedi. Peygamber, bunu bana hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi, dedi. Ey peygamberin eşleri, eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz ne iyi, çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de salih müminlerdi. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Resul-i Ekrem Efendimizin eşlerine yanlış davranışına değinen geçen ayetlerin devamında bu ayetler ise şöyle buyurur. Kıskanma dışında Resulullah'ın bazı eşlerinin çirkin davranışlarından bir diğeri ise sır açıklamaktı. Halbuki eşlerin görevi sırları birbirinden saklamaktır. Tarihte de belirtildiği üzere Resul-i Ekrem Efendimiz bir konuyu sır olarak eşlerinden birine söyledi ve ondan bu konuyu başkalarına açıklamamasını tembihledi. Fakat o bu sırrı Resulullah'ın diğer eşleriyle paylaşarak ifşa etti. Yüce Allah Resulullah'ı bu konudan haberdar etti. Resul-i Ekrem de eşine bu yanlış işi yaptığını söyledi. Fakat tüm macerayı eşi daha fazla utanmasın diye anlatmadı. Ayetlerin devamında sırrı ifşa eden ve ifşa edilen sırrı dinleyen iki kadına yaptıkları hatadan tövbe etmeleri tavsiye edilirken şöyle deniliyor. Bu işle sizin kalpleriniz doğru yoldan sapmıştır. Tövbe etmez ve bu işlerden el çekmezseniz aslında peygambere karşı el birliği yapmış olursunuz. Tabii ki bir yere varamayacaksınız. Zira Allah ve melekler ve salih müminler Resulullah'ı destekliyorlar. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Sır tutmak, salih ve doğru eşlerin özellikleridir. Ve eşinin sırrını ifşa etmek ise ona karşı bir nevi komplo ve girişim sayılır. Resulullah da bazen ailevi sorunlar yaşıyordu. Bu da bazı eşlerinin o Hazreti rahatsız eden davranışlarında kaynaklanıyordu. Fakat Allah peygamberi onlara hoşgörülü ve barışçıl davranır ve hatalarını affederdi. Bazen evde ve ailede bazı olayları görmezden gelmek ve affetmek gerekir. Ve hata yapan kişi için tövbe ve geri dönme yolu açılmalıdır. Bu yüzden aile fertlerinden biri tarafından işlenen hatayı görerek aile ortamını bozmamak gerekir. Ne zaman Resulullah Allah'a iftira atılsa veya kendisine yönelik saygısızlık veya komplo yapılırsa, müminler o hazreti ciddi şekilde desteklemeleri gerekir ki düşman o hazretin konumunu zayıflatamasın ve çizemesin.
Minner raca, minned dua, minnel hata, minkel ata. منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء.
Şimdi hep birlikte Tahrim suresinin 5. ayetini dinleyelim.
Asa Rabbuhu طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.
Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Resulullah'ın birkaç eşi olmasına ve onlardan bazılarının o Hazreti rahatsız eden davranışlarda bulunmasına rağmen Allah Resulü onlardan hiçbirini boşamadı ve her zaman onlarla uzlaşmaya çalıştı. Bu ayet Resulullah eşlerine o Hazretin iyi huylarını suistimal etmeme ve Resulullah'ın asla onları boşamayacağını zannetmemeleri konusunda uyarıyor. Zira bu hak her zaman Resulullah için saklıdır. Ayrıca en iyi kadınlar olduklarını zannetmesinler. Zira eğer Resul-i Ekrem onları boşarsa daha iyi ve daha layık kadınları o Hazretin eşi olacaklar. Bu ayette layık bir eşin özellikleri de anlatılıyor ki evlenmek için eş seçiminde dikkate alınabilen kriterlerdir. Evliliğin ilk şartı Müslüman ve mümin olmaktır. Müslüman biri, Müslüman olmayan biri ile evlenemez. Eşe karşı mütevazi olmak, tövbekâr olmak, namaz kılmak ve oruç tutmak ise bu ayette vurgu yapılan özelliklerdir. İlginç olan ise bu ayette kadının bakire olmaması ise özel bir değer sayılmamasıdır. Yani daha önce evlenen fakat bu özelliklere sahip olan dul bir kadının bakire olmaması onun değerini düşürmez. Bu ayeti kerimeden şunları öğrenmekteyiz. Boşanmak, aile anlaşmazlıkları ve ihtilaflarındaki ilk değil son çaredir. Eğer eş kendi hataları üzerine diretir, uzlaşmaz, sürekli gerginlik oluşturarak aile ortamı ve huzurunu bozarsa belki bu durumda boşanmak seçeneklerden biri olabilir. Dul ve boşanmış kadınların tekrar evlenme hakları vardır ve ömürlerinin sonuna kadar eş sahibi olma hakkından mahrum kalmamalı. Kadının gerçek değeri ahlaki, insani ve manevi kemalatına bağlıdır. Onun yaşı veya bakire olup olmamasına değil. Değerli dinleyiciler, bir nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Home.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Muhterem dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli dizi sohbetimizin 17. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde de geçen bölümlerde olduğu gibi Erdebil eyaleti ile ilgili konuşacağız.
Sağlık turizmi ve doğa terapi turizmi ülkelerin önemli turistik fırsatları ve potansiyellerinden sayılıyor. İran'da güzel doğası ve dört mevsimli iklimi, kaplı çölleri, maden suyu kaynakları ve benzeri doğal cazibeleriyle bu alanda yüksek kapasiteye sahiptir. İran'da doğa terapi turizmi isimli dizi sohbetimizde doğal sağlık hizmetleri ve doğa terapi ile ilgilenen turistlere İran'ın doğal kapasitelerini ve imkanlarını tanıtmayı amaçlıyoruz.
İran'da doğa terapi turizmi isimli sohbetimizin bu bölümünde son birkaç bölümde olduğu gibi Erdebil eyaletinde bulunan doğal sağlık turizm alanlarını ve noktalarını tanıtmayı planlıyoruz. Erdebil eyaletinin doğal özelliklerinden biri de kaplıcaları, ılıcaları ve çok sayıda maden sulara sahip olmasıdır. Bu noktalara ile tedavi amaçlı seyahat eden turistler için ilgi çekicidir.
Geçen bölümde Erdebil eyaletindeki Meşkinşehir ilinde bulunan ılıcalar ve kaplıcaları ele aldık. Sohbetimizin devamında bu bölgenin diğer sıcak su kaynakları ile tanışacağız.
Meşkinşehir bölgesinin bir diğer tanınmış kaplıcası Kotur Suyu Kaplıcası'dır. Bu kaplıca Meşkinşehir kentine 17 kilometre uzaklıkta Moğol isimli köyün 500 metre uzaklığında bulunmaktadır. Bu sıcak su kaynağı sürekli olarak akmakta ve suyunun sıcaklığı da 27 dereceye ulaşmaktadır. Kotur Suyu Kaplıcası'nın suyu biraz ekşi, renksiz ve kokusuzdur. Bu kaynak karbonik gazlar içermesinden dolayı cilt ve yüzeysel hastalıkların tedavisinde faydalıdır.
Alsu ılıcası ise Meşkinşehir kentinin 3 kilometre uzaklığında Velezir köyüne 6 kilometre mesafede Kaynarca Melik Suyu kavşağında bulunmaktadır. Bölge halkı ve dağcılar bu ılıcanın suyundan yararlanarak el ve ayak rahatsızlıkları gidermek ve vücutlarını geliştirmek ve güçlendirmeye çalışırlar.
Velezir Kaplıcası ise aynı ismi taşıyan köyün 8 kilometre uzaklığında Meşkinşehir Kaynarca Karayolu'nun üzerinde yer almaktadır. Bu kompleksin suyu borular ile İlandu kaynağından sağlanmaktadır. İlandu kaynağı ise bölgenin en bilinen ılıca kaynaklarından sayılır. İlandu kaynağının suyu ise mineraller açısından klor ve bikarbonatlı, sulfatlı ve kalsiyumludur. Yüksek sıcaklığı yüzünden vücudun genel ağrılarını giderir ve sinirsel hastalıklara da iyi gelir. Ayrıca sulfatı ve bikarbonatı yüzünden cilt, kronik romatizmal, soluk yolu ve sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelir. Bu hidroterapi kompleksi 70 bin metrekarelik bir alanda inşa edilmiştir. Çevresi ise ağaçlar ile çevrelenmiş ve ormanlık müthiş bir manzaraya sahiptir.
Bu hidroterapinin yapımında geleneksel ortamın hüküm sürmesine özen gösterilmiştir. Böylece doğal ortamın korunması dikkate alınmıştır. Bu çerçevede bölgenin uygun iklimine uygun düşecek olan şekilde geleneksel turistik ortam yaratılmıştır. Bu hidroterapi kompleksi bay ve bayan olmak üzere iki ayrı havuzu bulunuyor. Bu havuzlar ilkbahar ve yazın üstü açık olup soğuk mevsimlerde ise üstü kapalı olarak hizmet veriyor. Bayanlar havuzu bölümünde ve VIP'de kullanılan mimari özel bir mimaridir. Genel olarak komplekste bay ve bayanların ayrı havuzlarının yanı sıra üstü açık ve VIP havuz, konut, suite odalar, lokanta, park yeri ve çardaklar bulunmaktadır.
Demin de belirttiğimiz gibi bu hidroterapi kompleksinin çevresinde çardaklar ve göçebe obaları bulunmaktadır. Böylece bu kompleksten yararlanmak isteyenler göçebe hayat ile de yakından aşina olurlar. Bu obalarda ve çardaklarda çalışanlar ise Azeri Türkçesinin yanı sıra İngilizce de biliyorlar. Bu çerçevede soğutma ve ısıtma sistemlerinin yanı sıra yataklar, VIP havuzları, masaj odaları, sauna ve özel park yeri de kompleksin imkanları arasında örnek gösterilebilir.
Bu kompleksin geleneksel lokantası ise Azeri ve İran yemeklerini sunmaktadır. Bu çerçevede yavani sebze ve bitkiler çorbası, ayran çorbası, farklı et ve bitki kebapları, Tebriz köftesi, süzme pilavlı kebap, özel şiş tavuk, geleneksel dolma ve tavuk şiş ayrıca kanat şiş servis ediliyor. Burada ayrıca geleneksel ve modern olmak üzere 7 turistik konut ve suite bulunmaktadır.
Eskilerde havar suyu kompleksi olarak bilinen günümüzde ise Kaynar Savalan ismiyle de bilinen Kaplıca ise Kaynarca turistik bölgesinin güneydoğusunda Nasırabad köyünün üstünde Dizo bölgesinde bulunmaktadır. Bu kompleksin eski adı Havar Suyu ise Moğol Köyü etrafında bulunan aynı adı taşıyan Ilıca'dan alınmıştır.
Bu kaynağın suyu Kaynar Savalan kompleksinin havuzlarının suyunu karşılamaktadır. Bu kaynağın suyu da kas, sinirsel, lenfatik ve cilt hastalıkları ve sorunlarına iyi gelmektedir. Bu kompleks bay ve bayanlar olmak üzere iki ayrı havuzunun yanı sıra su kaydırakları, soğuk ve sıcak havuzlar, VIP havuz, Türk hamamı, kuru ve buharlı sauna, sis tüneli, tuz mağarası, balık tedavi bölümü ve masaj terapi odasına da sahiptir.
Turistlerin sağlığının korunması için bu komplekste hizmet sunan tuz tedavi mağarasının faydaları arasında akciğerlerin soluklama kapasitesinin arttırılması, romatizmal hastalıkların hafiflemesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve sinirsel ve psikolojik huzurun sağlanmasına değinmek mümkün. Kompleksin VIP havuzları ise özel havuz, soyunma odası, banyo ve duş odalarında kapsamaktadır.
Erdebil eyaletinde bulunan bir başka hidroterapi merkezlerinden biri de Akarbakar Dodo Kaplıcası'dır. Bu kaplıcada Kaynarca turistik bölgesinin doğu kısmında İlandu ve Möhül suyu kompleksleri arasında yer alıyor. Bu kompleksin suyu ise İlandu kompleksi suyu gibidir. Ancak sıcaklık açısından daha sıcak bir suya sahiptir.
Akarbakar Dodo kaynağının debisi saniyede 4,5 litre kadardır. 47 dereceli suyu klorlu, sülfatlı ve bikarbonatlıdır. Böylece bu suyun kaynağı sinirsel ağrılara ve artrit romatoid, diz ve eklem ağrıları ve genel ağrılara iyi gelmektedir. Bu kaynağın suyu ayrıca soluklama kapasitesini de genişletir ve cilt ve saç sağlığı için de iyi gelir.
Akarbaka Dodo Kaplıca Kompleksi, Meşginşehir bölgesinin en cazip sıcak su merkezlerinden sayılır. Üstün ve olağanüstü tasarımı ile birçok turisti kendini çekmektedir. Havuzlarda çeşitli desenlerin kullanılması, Kompleks Avrusu'nun görmeye değer yaylan alan manzarası, sis odaları ve tuz salonları bu merkezi özel bir konuma taşımıştır. Bu kompleks 21 metrekarelik alanda inşa edilmiştir.
Akarbakar Dodo Kompleksi 2500 metrekarelik havuzları ve su terapi alanı ile ciddi imkanlara sahip bir komplekstir. Özel suitler, tuz terapi odaları, masaj odaları, sis tüneli ve odaları, kuru sauna, buharlı sauna, yağmur suyu odası, geleneksel duş kabinleri, fizyoterapi havuzları ve jacuzzi de bu kompleksin diğer imkanlarından sayılır. Ayrıca 5 katlı bir otel, lokanta, ticari bina, yeşil alan ve fıskiyeler de bu komplekste yer alıyor.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin 17. bölümünde sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esma-ül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esma-ül Hüsna isimli sohbetimizin 26. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bilindiği üzere Esma-ül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esma-ül Hüsna'dan bu hafta kısaca hakkıyla ve mutlak işiten, yanında açık veya fısıltı konuşmanın sessiz kalmakla eşit anlamında olan Es-Semi ismi şerif ile tanışacağız. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde 47 kez tekrarlanan ismi şerif, duyan ve işiten anlamındadır. Fakat bazen de itaat etmek veya anlamak anlamına geliyor. Araf suresinin 179. ayetinde cehennem ehli hakkında şöyle okuyoruz. Kulakları vardır ama onlarla işitmezler. Burada ayette kulaklarının duyulmaması değil de duydukları hakkında düşünmedikleri, böylece ondan bir çıkar sağlamayı çalıştıkları kastediliyor. Fakat bu şekilde duymaları onlara hiçbir fayda sağlamaz. Zira sanki hiçbir şey duymamışlardır. Yüce Allah Furkan suresinin 44. ayetinde şöyle buyuruyor. Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Yüce Allah Es-Semi'dir. Yani duyuyor fakat onun bu duyması mahluklarının duyması gibi değildir. O her mekanda her sesi duyuyor. Es-Semi olan Yüce Allah harfler, kelimeler, anlamları ve rollerini tamamen vakıftır ve kelimelerin açık veya gizli, yüksek veya kısıtlı, zayıf veya şiddetli söylenmesi onun için hiç fark etmez. Allah'ın bu duydukları ise sadece iki dudak veya dilin hareketiyle duyulan bir kelam ile kısıtlı değil. insanların gizli zamirlerinde olan veya içten fısıldadıklarını, hatta akıllarından geçen her şeyi duyuyor. Taha suresinin 7. ayetinde şöyle okuyoruz. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Yüce Allah insanın duyabileceği her kımıldama sesini ve insanın duymaktan aciz olduğu her şeyi duyuyor. İnsandaki bu duyma kabiliyeti, hava ve kulak gibi bazı araçlara ihtiyacı vardır. Örneğin hava olmazsa muhatap her ne kadar yakın olursa olsun duyulmaz. Fakat es-semi olan Yüce Allah hiçbir araç ve yardım olmadan her kelamı duyar. İnsan bir anda birkaç kişinin konuşmalarını anlayamaz. Zira birinin kelamını anlayarak duymaya çalışan kişi başkasının konuşmalarını anlayamaz ve hakkında düşünemez. Fakat Subhan olan Yüce Allah, göklerde ve yerde olan her şey, insandan meleklere, hayvanlardan kuşlara kadar tüm sesleri duyar, anlar ve onların hepsine alimdir. Ve hiçbir söz ve konuşmayı unutmaz. Kur'an-ı Kerim'in Mücadele Suresi'nin 7. ayetinde bu konuya vurgu yapılırken şöyle buyruluyor. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri O olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları O olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, O mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Es-Semi ismi şerif, kabul etmek ve icabet etme anlamına da gelir. Bazen falan kişinin bizim lafımızı duymadığı söyleniyor. Aslında o kişi konuşulanları duymuştur fakat ona önem vermemiştir. Yüce Allah'ın Semi-u-Dua yani tövbeleri ve duaları duyan ve kabul eden olduğu söylenince, dua edenlerin konuşmalarını ve tövbe edenlerin yakarışını duyduğu ve ona önem vererek yerine getirdiği kastediliyor. Ayrıca namaz kılanların rükudan sonra kıyamda, Allah kendisini hamd edeni duyar denilmesi ise, Yüce Allah'ın namaz kılan mümin kullarının şükür ve hamdlerini kabul ettiği anlamındadır. Anlatılanlara göre günün birinde bir adam Kabe'yi tavaf ederken Yüce Allah'ı muhatap alarak şöyle demiş. Allah'ım, gördüğün gibi ben yoksul biriyim. Ey beni gören ve benim görmediğim kişi, benim farkıma var. Daha tavafı bitirmeden ona zengin bir akrabasının mirasçısı olduğu haberi geldi. Orada olanlardan biri şimdiye kadar bir duanın bu kadar hızlı kabul edildiğini görmedim deyince dua eden adam
şöyle dedi: "Benim semi ve icabet eden birini çağırdığımı görmüyor musun? Yüce Allah fazlını kime isterse bağışlar." İnsan dünyadaki seslerden belirli frekansları duyma yeteneğine sahiptir. Dünyadaki canlıların bir kısmı daha yüksek frekanslar ve diğer kısmı ise daha düşük frekansları duyabiliyor. Aslında her canlı kendi varlık felsefesine ve Allah-u Teala'nın ona uygun gördüğü oranda duyma yeteneğine sahiptir. Bu mesele ayetler ve rivayetlerde açıkça göze çarpıyor. Nitekim Neml suresinin 18 ve 19. ayetlerinde şöyle okuyoruz: "Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca, ey karıncalar yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi esmesinler," dedi. Süleyman onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki: "Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat." Bu ayetler açıkça karıncanın sesinin o vadideki tüm karıncaların duyduğunu belirtirken, Yüce Allah'ın Hazreti Süleyman'a verdiği yüksek ses duyma kabiliyeti sayesinde karıncanın sesini duyduğu ve mesajını aldığını belirtiyor. İlginç olan ise günümüzde bilim adamlarının karıncanın sesini duymaya ve çözmeye çalıştığını biliyoruz. Onlar yıllar süren araştırmaların ardından karıncaların duyusal dokunuşları ile sesli mesajlarını iletip alabileceklerini ispat edebilmişlerdir. Allah Es-Semi'dir. Karanlık gecede karıncanın kara taş üzerindeki ayak sesinden, şimşekler ve yıldırımlara, denizler ve yanardağların ürkütücü seslerine kadar her şeyi duyar. O kalplerde gizlice geçen her şeyi duyar. Hem de hiçbir alet ve araca ihtiyaç olmaksızın. Tıpkı seçkin mahlukları ile hiçbir dile gerek duyulmadan konuştuğu gibi. Odur mutlak bilgin ve odur mutlak semi. Değerli dinleyiciler, bize bu haftada ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizleri Yüce Allah'a emanet ederken ellerimizi duaya açıyor ve Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mübarek Şaban ayındaki duasından bir bölüm ile sizlerle veda ediyoruz. Allah'ım, Muhammed ve Ehl-i Beytine rahmet eyle ve seni çağırdığımda duamı icabete eriştir. Seni nida ettiğimde nidamı duy. Sana yalvarıp yakardığımda bana lütuf gözüyle bak. Ben sana doğru yönelmiş, sana boyun eğip yalvararak ve katındaki sevabı dileyerek huzurunda durmuşum. İçimde olanı biliyorsun. İhtiyacımdan haberdar ve kalbimdekine vakıfsın. Dönüşüm ve döneceğim yer, söylemek istediğim söz, dile getirmek istediğim ihtiyaç ve akıbetin için umduklarım sana gizli değildir.
İran Radyo Podcast. İran Radyo Podcast. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerika Büyükelçiliğinin ele geçirilmesi olayına dair yeni ve farklı bir anlatım sunmak istediğimiz yer. Nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatım. Bu podcast'te adım adım sizinle olacağız. Merhaba. Roosevelt Caddesi İstasyonu podcast'ini İran'ın çağdaş tarihindeki en maceralı günlerden biri olan Tahran'da Amerika Büyükelçiliğinin ele geçirilmesi olayının az duyulmuş anlatımlarını yeniden okumak için bir durağa hoş geldiniz. Burada biz olaylara farklı bir açıdan bakıyoruz. Belgeler, anılar ve resmi raporlara dayanarak. Tahran'ın günümüzdeki Mufettih Caddesi bir zamanlar Roosevelt olarak adlandırılıyordu. Franklin Roosevelt, Beyaz Saray'da 12 yıl hüküm süren tek Amerika başkanıydı. 1979 yılında Roosevelt Caddesi'nde yaşananlar basit bir çatışmadan çok daha fazlasıydı. Halk ile İran'ın başkentinin kalbinde yuvalanmış bir Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA istasyonu arasındaki bir çatışmaydı. Roosevelt Caddesi İstasyonu podcast'i İranlıların İkinci devrim adını verdiği olayın anlatımını dinlemek için bir fırsattır. Belgelere dayalı, analitik ve tarafsız, söylenmesi gerektiği gibi bir anlatım. Bugünkü anlatıma başlamadan önce iranradio.ir adresindeki web sitemizi veya sosyal medya sayfalarımızı ziyaret ederek bu ve diğer podcastlerimizin tam arşivine ulaşabileceğinizi unutmayın. Görüş ve önerilerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve şimdi Roosevelt Caddesi İstasyonu podcast'inin bir diğer bölümünde bize eşlik etmenizi umut ediyoruz. Önceki bölümde dönemin Amerika Başkanı Jimmy Carter'in özel mektubunun ifşa edilmesinin ardından İmam Hümeyni'nin Amerikan elçilerinin İran'a girişini kesin bir dille yasakladığını belirtmiştik. Amerika Büyükelçiliği imamın çizgisini takip eden Müslüman öğrencilerin elinde kalmaya devam etti ve beton duvarları bu kez diplomatik alışverişlere değil, 20. yüzyılın en karmaşık krizlerinden birini ev sahipliği yapmaya başladı. Bu ev sahibi artık yapmacık diplomatik gülümsemelere kapılarını açmak istemiyordu. Amerika şimdi sadece bir rehine krizi yaşamıyordu. Zamanla yarışıyordu. Bu krizin her saati Washington'un uluslararası imajına bir darbe vuruyordu ve her siyasi karar rehinelerin kaderini
Amerikan diplomasisinin geleceğini ve hatta başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirebilirdi. Böyle bir durumda Washington'un çabalarının ikinci halkası başladı. Ancak bu kez batılı takım elbiselerle değil, Filistinli savaşçıların kıyafetleriyle. CIA tarafından hazırlanan bir rapora göre 6 Kasım 1979 tarihinde Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat, Amerikalı rehineleri serbest bırakmak için Tahran'a bir heyet göndermeyi onayladı. Bu belgeye göre adı Metin'den çıkarılan bir istihbarat görevlisi Arafat ile temasa geçti ve o da irtibat görevlisinin önerisini derhal kabul etti. Bu ilişkinin geçmişi yaklaşık 20 yıl öncesine dayanıyordu. 1960'ların sonlarından itibaren kıdemli bir CIA subayı olan Robert Ames, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün istihbarat sorumlusu Ali Hasan Selami ile yakın ve gizli bir bağlantı kurmuştu. İyi casus Robert Ames'in Hayatı ve Ölümü adlı kitaba göre Robert Ames ve Ali Hasan Selami, dönemin Amerika Başkanı Richard Nixon ile Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Yasser Arafat arasında bir iletişim köprüsü oldular. Batı Asya satrancının ortasında önemli taşları harekete ettiren yeraltı ama belirleyici bir ilişkiydi bu. Arafat ve çevresi böyle bir ilişkiyi tarihi bir fırsat olarak görüyordu. Washington'un güvenini kazanmayı, İsrail'e mücadelede ilerlemek için değerli bir siyasi fırsat olarak değerlendiriliyorlardı. Ancak siyasi konuların peşinde olan Filistin Kurtuluş Örgütü Filistinlilerin aksine Amerikalılar istihbarat konularına ilgi gösteriyorlardı. Bu çift yönlü etkileşim 70'lerin ortalarına kadar Beyrut, Rabat ve hatta Paris'te bir dizi gizli buluşma, rapor alışverişi ve istihbarat misyonuna dönüşmüştü. Tahran'daki CIA istasyonundan ele geçirilen belgeler arasında, aralarında Filistin Kurtuluş Örgütü'nün üst düzey askeri komutanlarından biri olan ve 1979 yılında İranlılara askeri eğitim vermek üzere Tahran'da konuşlanmış önemli Filistinli irtibat görevlileri ve kaynakların isimleri de bulunuyordu. Bu kişi CIA'den aylık maaş alıyor ve karşılığında onlara kaliteli raporlar sunuyordu. 1979 yılındaki raporlar İmam Hümeyni'nin tutumları ve fiziksel durumu, devrim muhafızlarının personel sayısı ve silahlarıyla eğitim türü, önde gelen İranlı devrimciler, geçici hükümet ile devrim liderliği arasındaki anlaşmazlıklar, Huzestan ve Kürdistan'daki çatışmalar ve çeşitli din adamlarının tutumları hakkında değerli bilgiler içeriyordu. Amerikalılara göre Filistin Kurtuluş Örgütü Tahran'a gönderdiği heyet, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün 3 üst düzey üyesinden oluşuyordu. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Tahran temsilcisi ve Arafat'ın siyasi danışmanı olan Hani El Hasan, Fetih'in askeri kanadının komutanı olarak Ebu Cihad adı ile bilinen Halil El Vezir ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Merkezi Operasyonlar Komutanı olan Ebu Velid adıyla bilinen Kor General Saad Sayal. Bu heyet çok önemli bir temel ilkeyi iyi kavramıştı. İran toplumunun Amerika hükümetinden şiddetle nefret ettiğini ve eğer İranlılar görevlerinin Amerikalıların taleplerini yerine getirmek olduğunu fark ederlerse,
Filistin Kurtuluş Örgütü'nün İran'daki devrimci imajının zedeleneceğini biliyorlardı. Carter hükümetindeki karar alma merkezi de bu fikri onayladı. 8 Kasım sabahı Korgeneral Saad Sayal Tahran'a geldi. Gazetecilere Tahran'daki varlığının İran liderleri ile Amerikan yetkilileri arasında arabuluculuk yapmak olmadığını, çünkü bu meselelerin sadece İran devrimiyle ilgili olduğunu söyledi. Ebu Velid, İran İslam Cumhuriyeti ziyaretim, İran ve Filistin'in ortak geleceği temelinde İranlı kardeşlerimiz ve İran devriminin önde gelen şahsiyetleriyle bir istişare programı çerçevesindedir diye açıkladı. Ebu Velid, Cumhuri İslami gazetesine verdiği mülakatta İmam Hümeyni ile görüşme olasılığından bahsetti. Ancak herhangi bir arabuluculuk niyetini reddetti. Hani El Hasan'da biz arabulucu değiliz, İran'la aynı cephedeyiz dedi. Ancak sonraki gelişmeler farklı bir tablo çizdi. Birkaç gün sonra 13 kadın ve siyahi rehinelerin serbest bırakılmasının ardından Hani El Hasan bir basın toplantısında bu eylemin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün önerisi ve İmam Hümeyni'nin onayla gerçekleştiğini iddia etti. İmam Hümeyni'nin ofisi derhal sert bir tepki gösterdi ve resmi bir bildiri yayımlayarak şunları vurguladı. Sayın Hani El Hasan, imamın Sayın Ebu Velid'i, Sayın Arafat'ın temsilcisini kabul etmediğini çok iyi bilmektedir. Zira imam, onun Amerika lehine arabuluculuk yapma kararından haberdardı. Bu ofis, Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcileriyle yapılan görüşme iddialarını şiddetle yalanladı ve Filistinli kardeşlerini Amerika ve İsrail karşısında Yüce Allah'a güvenmeye ve zaferleri için asla komplo kuran Amerikalılara yaklaşmamaya çağırdı. Bu net tutum, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün arabuluculuk girişimi fiilen başarısız oldu. Ancak Arafat ve çevresi Washington'a sundukları raporlarda rehinelerin serbest bırakılmasında etkili olduklarını iddia etmeye devam ettiler. Fakat bu çelişkili rol, Arap dünyasında sert tepkilere sebep oldu. Özellikle Libya hükümeti Filistin Kurtuluş Örgütü'nü şiddetle eleştirerek bu eylemi Filistin devriminin alnında bir leke olarak nitelendirdi. Birçok Siyonizm karşıtı direniş grubu Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Amerika ile uzlaşmakla suçladı. Sonuç olarak devrimci Tahran ile gergin Washington arasında arabuluculuk yapma çabası Filistin Kurtuluş Örgütü için somut bir sonuç getirmediği gibi Arafat'ın Filistin direniş grupları arasındaki siyasi konumunu da zayıflattı. Filistin Kurtuluş Örgütü heyetinin gönderilmesiyle eş zamanlı olarak Dünya Katoliklerinin lideri Papa II. Jean Paul da Tahran'a bir temsilci gönderdi. Bu hareket de Washington'dan gelen bir talepti. Associated Press'in 8 Kasım tarihli haberine göre Papa'nın İran'daki resmi temsilcisi Başpiskopos Anibale Bognini, Papa'nın şahsi mesajını İmam Hümeyni'ye sunmak üzere Kum'a doğru yola çıktı. 1975 yılından beri Vatikan'ın İran temsilcisi olan Bognini, bir zamanlar İtalyan basını tarafından Masonik çevrelere üye olmakla suçlanan, ancak defalarca yalanladığı tanınmış bir isimdi. İmam Hümeyni ile Başpiskopos Bognini arasındaki görüşme, 10 Kasım öğleden sonra saat 16'da Kum'da başladı. Görüşmenin başında İmam Hümeyni, bu görüşmeyi yalnızca Hristiyan milletinin ve Papa'nın ruhaniyetini duyduğum saygıdan dolayı kabul ettim dedi. Ardından Vatikan elçisinin Papa II. Jean Paul'a iletmesi için uyarılarda bulundu. Dünya Katoliklerinin lideri, mazlum bir toplum ile zalim bir hükümet arasında arabuluculuk yapmak yerine Carter'i sorgulamalı ve hesaba çekmeli ve eski İran hükümetinin zalimlerinin yargılanması için adaleti talep etmelidir. Daha sonra Amerika Büyükelçiliğinden ele geçirilen sayısız belgenin Amerika'nın sadece İran'a yönelik değil, tüm bölgeye yönelik çok sayıda komplosunu ve casusluk programını ortaya koyduğunu belirtti. İmam Hümeyni bu görüşmede şunları vurguladı. Büyükelçiliğin ele geçirilmesi İran milletinin iradesidir. Papa'ya söyleyin, eğer bir arabuluculuk olacaksa öncelikle Carter'i sorgulamalısınız. Neden Amerika kaçak şaha sığınak oldu? Neden İran milletinin mallarını geri vermiyor? İmamın kapanış konuşması belki de bu görüşmenin en anlamlı bölümüydü. Ne ekonomik kuşatmadan ne de askeri saldırıdan korkuyoruz. Biz açlığa alışkın bir milletiz. 35 veya 50 yıldır bu sıkıntıların içindeyiz ve bu aç kalmalara alışkınız. Eğer tüm dünya bize yaptırım uygularsa oruç tutarız. Kendi ülkemizde buğday ve arpa yetiştiririz ve ülkeyi yönetiriz. Bu ifadeler aslında İran İslam Devrimi liderinin ağzından ekonomik kuşatma ve ambargoya karşı ekonomik direniş teorisinin ilk versiyonuydu. Bu fikir imamın çizgisini takip eden Müslüman öğrencilerin siyasi eylem alanına hızla taşındı. 29 numaralı bildiriyle öğrenciler 12 Kasım'dan itibaren 5 gün boyunca oruç tutarak Amerika'nın olası yaptırımlarına karşı direneceklerini duyurdu. Bu eylemin ardından Devrim Muhafızları Ordusu, İslam Cumhuriyeti Partisi, Bakanlıklar İslam Cemiyeti, Pars Haber Ajansı İslam Derneği ve onlarca başka kurumda bu siyasi oruç hareketine katıldı. Aynı gün Papa temsilcisi ile İmam Hümeyni'nin görüşmesinin ardından imamın çizgisini takip eden Müslüman öğrenciler 28 numaralı bildirilerinde Piskopos Bognini'yi Amerikan Büyükelçini ziyaret etmeye davet etti. Ertesi gün öğleden sonra bu ziyaret gerçekleşti. Piskopos Bognini Büyükelçiliğe girdi. Öğrencilerle ve ardından rehinelerle görüştü ve bir basın toplantısında şunları söyledi. Rehinelerin durumu iyi, ancak şu anda serbest bırakılmaları pratik olarak imkansız. Muhabirlerden biri şu soruyu sordu. 33 rehine bir mektup imzalayarak Amerika hükümetinden Devrik Şah'ın iadesini talep etmişti. Ancak Beyaz Saray sözcüsü Judy Powell bunu sahte olarak nitelemiş ve rehinelerin baskı altında imzaladığını iddia etmiştir. Rehineler mektubun orijinalini onayladı mı? Bognini şöyle yanıtladı. Bu konuda sorduğum rehineler bu mektubu imzalarken herhangi bir baskı veya zorlama olduğunu reddettiler. Birleşmiş Milletler'de Amerika hükümetiyle eş zamanlı olarak kendi yasal yollarıyla krizden çıkış yolu bulmaya çalışıyordu. Dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim, 6, 9 ve 12 Kasım tarihlerinde İran temsilcileriyle temasa geçerek Tahran'a gelmeye ve arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Buna cevaben Beni Sadr resmi bir mektupla Hicri Şemsi 28 Mordad darbesini ve Şah'ın suçlarını detaylandırmanın yanı sıra iki somut talepte bulundu. Birincisi, Amerikan hükümetinin en azından Şah'ın suçluluğunu ve bunun sonuçlarını incelemeyi kabul etmesi, ikincisi ise Şah ve ailesiyle eski rejim yetkililerinin Amerika'ya aktardığı malları İran hükümetine iade etmesi. Mektubun sonunda İran hükümetinin Birleşmiş Milletler'den nihai talebi şu şekilde belirtildi. Amerikan hükümetinin dünyayı savaşa sürüklediği ve İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin barışı, kendi güvenliğini, bölge ve dünya barışını tehlikede gördüğü göz önüne alındığında Güvenlik Konseyi toplantısının yapılmasını talep ediyoruz. İran'ın Güvenlik Konseyi toplantısı talebi karşısında Washington, bu toplantının yapılmaması veya en azından ertelenmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Huding Carter, rehineler İranlıların elinde olduğu sürece Güvenlik Konseyi'nin İran'la ilgili konularda hiçbir görüşme yapmaması gerektiğini açıkça belirtti. Bu duruş, Washington'un veto kartını Güvenlik Konseyi masasında hazır olduğu anlamına geliyordu. Amerikalı diplomatlar da Birleşmiş Milletler'de 3. dünya ülkelerinin temsilcileriyle görüşerek Güvenlik Konseyi toplantısını onlarla birlikte ertelemek için çaba sarf ettiler. Sonuç olarak İran'ın resmi toplantı talebine rağmen Güvenlik Konseyi Amerika'nın baskısı altında toplantı yapmayı reddetti. Clark Miller heyeti, Filistin Kurtuluş Örgütü, Vatikan Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Amerika hükümetinin İran'a gönderdiği tek arabulucular değildi. Jimmy Carter'in 6 Kasım tarihli el yazısı notlarına göre, Cezayir, Suriye, Türkiye, Pakistan, Libya ve diğer ülkelerin yetkililerinden de arabuluculuk yapmalarını talep etmişti. Ancak bu ülkelerin çoğu ya davetini reddetti ya da rollerini sembolik ziyaretlerle sınırladı. Amerikalı analistler, özellikle Dışişleri Bakanlığındakiler, ne arabuluculuğun, ne ekonomik baskının, ne de askeri tehdidin devrimci İran'a geri adım attırmayacağı sonucuna varmışlardı. Buna karşılık Beyaz Saray, Pentagon ve CIA'deki Şahin politikacılar, askeri çatışma ve özel operasyonlar konusunda ısrar etmeye devam ettiler. Böylece Tahran basit bir diplomatik krizin ötesine geçti. Arabulucular geldi ve gitti. Vatikan, Filistin Kurtuluş Örgütü, Birleşmiş Milletler ve hatta Batılı hükümetlerin elçileri hepsi eli boş döndü. Ancak bu süreçte İran devriminin sesi daha da yükseldi. Öyle ki ele geçirilen büyük elçilikten New York Times'ın manşetlerine taşındı. İmamın çizgisini takip eden Müslüman öğrenciler, imamın Piskopos Bognini ile görüşmesindeki konuşmasının tam metnini $18,240 ödeyerek New York Times'ın bir sayısının tamamında yayımladılar. Bu kez devrimin sesi sadece Tahran'da değil, dünya medyasının kalbinde duyuldu. Değerli dostlar, Roosevelt Caddesi İstasyonu podcastimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Bu bölüm, devrimin yolunu değiştirmeye çalışan, ancak halkın gücü, imamın direnişi ve gerçin aydınlığıyla kenara itilen arabulucuların ihtişamının nasıl kırıldığının bir anlatımıydı. Bir sonraki bölümde Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ve dolar düellosuna daha fazla değineceğiz. Bu podcast'i aydınlatıcı bulduysanız lütfen başkalarıyla paylaşın. Yorumlarınızı da İran Radio web sitesi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla bize gönderebilirsiniz. Belki sizin desteğinizle tarihin bu karmaşık bölümünün daha fazla gizli katmanını aydınlatabiliriz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki istasyona kadar Allah'a emanet olunuz. Müzik
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.